İyi günler sayın seyirciler. Bir hayata dair programıyla yine karşınızdayız. Bugün sayın yazar Serdar Turgut Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Programımıza şeref verdiler.
Sağ olun çağırdığınız için.
Size hayata dair programımızın ismi, burada biz hayatlara konu alıyoruz.
Benimki çok ilginç değildir ama yani alalım.
Bence aslında sıra dışı bir yaşamınız olduğunu düşünüyorum ama kişiliğinizin daha doğrusu sıra dışı olduğunuzu düşünüyorum
ama. Sağ ol, peki. Bakalım.
Topluma da mal olmuş bir insansınız. İnşallah ben tanıtmak istiyorum seyircilerimize bir kez daha. Ya. Çocukluğunuz Ankara'da geçmiş galiba.
Geçti. Çok Ankara geç Koleji yaşımda, falan, çok mi? Geç evet. Yaşımda ayrıldım. Koleji bitirdikten sonra üniversiteye gitmek için Amerika'ya gittim. Amerika'da okudum, sonra döndüm geri.
Şimdi genelde hani Ankaralılar üstüne alınmasam, ben de Ankara doğumluyum. Ankaralılar çok alınmasın ama böyle daha tek tip, daha nasıl diyeyim, kalıpçı, belki daha muhafazakar derken ama şey anlamadı, bu dini anlamadı
diye bir bakış açısı olabiliyor. Olmayan da diyebilirsiniz.
Evet, öyle bir bakış, şey, öyle bir yapı hakim oluyor Ankaralarda. Genelleme yapmayalım, hiçbir yerde
çok genç olan, ya girişimcisi çok olan bir şehir şu anda. Şu eğlenmesini de biliyor ama insanları daha hayata ılımlı bakar ve şeydir, daha... dengeli gider hayatta.
Evet,
İstanbullular gibi değiller.
Değildir. Evet. Ama şimdi siz bu profile uymuyorsunuz. Bunda bence.
Ben iki tarafın da kötü yanını aldım.
Estağfurullah. Şey mi? Amerika'daki yaşamın herhalde mutlaka üzerinizde etkisi olmuştur.
Oldu
bu konu,
tabii.
Değil mi?
Çok genç yaşımda gittiğim için oraya.
Evet.
Yani 17 yaşta. Yani insanın oluşma yaşı gibi bir şey. Biraz geç olmakla birlikte.
Evet.
Sonra da orta yaşlara yaklaşırken geri döndüm. Tabii o yıllarda Amerika etkileri üzerimde oldu.
Mutlaka olmuştur. Sonra efendim, sizi Ankara'da tekrar görüyoruz. Ankara Üniversitesi'nde bir süre ders vermişsiniz. Ekonomi değil mi? Alanınız ekonomiydi.
Evet, hukuk fakültesinde ekonomi bölümünde ders verdim.
Yani siz kendiniz ekonomist misiniz?
Ekonomist.
Ekonomistsiniz, tamam. Ama arkasından gazetecilik. Nasıl oldu bu
geçiş? Mecburen oldu işte. Nasıl? O zamanlar darbeler oluyordu. Sizin yaşınız uygun değil. Hatırlamazsınız. Evet, gençsiniz siz. Evet. Darbeler dönemlerinde bir darbenin kurbanı olarak üniversiteden atıldım.
Evet.
Solcuydum. İyi oldu da. Hayırlı bir şey oldu. Gazeteciliğe başladım. İşte ondan sonra çeşitli gazetelerde çalışarak bugünlere geldim.
Hayırlı oldu dediğinize göre mesleği severek yaptınız değil mi gazeteciliği?
Başladıktan sonra sevdim evet.
Evet. Yani şimdi şu an sevmiyorum. Tekrar geriye dönüp baksanız peki yani
vallahi
üniversitede kalmış olmayı mı
yaşamın bu aşı bu döneminde keşke üniversitede bir hocalığım olsaydı daha iyi olur mu diye. Çünkü daha sakin, rahat bir yaşamı özlüyorum.
Evet.
Özellikle siyasi iktidarlarla direkt ilişkisi olmayan işleri daha çok seviyorum.
Tabii ki.
Yani onun için.
Evet,
yani.
Onun için, evet. Ama yine de bu da ayrı bir tecrübe olmuş.
Bu da iyi işte, idare ediyorum.
Şimdi siz zeki, komik, entelektüel bir insan olarak çevrenize tanışıyorsunuz.
Komik ve zeki olduğum doğru.
Yok doğru.
Entelektüelizm olması gerek. Çalıştığım bir şey.
Yok estağfurullah. Görüyorum ben de öyle oldu. Çok yazılarınızı okumuş bir insanım. Ama sıra dışı bir kişiliksiniz. Yani konuşmanın başında da söyledim. Gerçekten Türk toplumuna böyle göre daha böyle şeyde kalıyorsunuz. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Valla kendimi yenilemeyi hep öğrenmeye önem vermiş bir insanım. Böyle çok okurum. Okumaya çok değer veririm.
Çok da önemli zaten.
Yeni şeyleri öğrenmeyi, yenilikleri uygulamayı. Mesela bu yaşımda şimdi ben internet ve dijital devrimi oluyor Türkiye'de, dünyada. Bunu gençler daha çok hakimiyetini aldı. Ben de bu alana kendimi attım. Ve onlardan daha iyi öğrenme iddiasıyla çalışıyorum.
Teknoloji için mi söylüyorsunuz?
Teknoloji için de hem de onların uygulaması.
Evet.
Bunu yapmaya başladım.
Evet.
Ve ama yapabiliyorum.
Bu güzel bir şey çünkü sakın isminize alınmayın ama mesela sizin yaş grubunuzdaki birçok insan teknolojiden uzak kalmayı tercih edebiliyor. Yani daha böyle hazırcı. Birileri yapsın önüne gelsin onu tercih ediyorlar.
Yanlışı şu tabii bu çağda artık yaşlılık kavramı da birazcık değişti.
Kesinlikle değişti. Çok doğru bu söylediğiniz.
Çünkü eskiden benim yaşıma gelen insanlar artık elini ayağını çekecek.
Ki öyle değilsiniz yani kesinlikle gençsiniz.
Hayır kendim için söylemiyorum. Evet, 60 yaşlar diyor.
Evet.
60 yaşlar öyle hayatta elini ayağını çekecek yaşlar değil artık. Hatta
kesinlikle
yeniliğe
değil.
Başlama yaşı. Doğru. İnsanlar beynini nasıl çalıştırırsa öyle oluyorlar.
Doğru bu söz.
Beyin zengin olur, genç olursa da genç oluyorsunuz. Benim babam 88 yaşında hala genç davranırlar. Yani.
Evet.
Öyledir bu iş.
Tabii onun bedene ve psikoloji etkisi önemli tabii ki, öyle değil mi? Yani psikolojinin o şekilde olmuş olmasının...
Psikolojiye çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum.
Evet, çok doğru.
Beyni tabii çalıştırır, tutmak tabii vücudun diğer organları hepsinin olmasa da çalıştırıyor.
Evet, o dinçlik veriyor değil mi? Bambaşka bir dinçlik veriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki belki size çok sorulan klasik bir soru olabilir ama yazılarınızdan çok alışık olduğumuz için soracağım. Eşiniz Rana Hanım'a yazılarınızda çok yıllarca böyle hep esprili göndermelerde evet, bulundunuz değil evet, mi? Evet. O nasıl bu duruma nasıl karşılıyor? Rahatsız mı bundan?
Mizah kavramını çok rahat anlayacak zekaya sahip olduğu evet, için evet. Bir şey olmuyor tabii. Tabii mizah içinde evet. Eşin yazılması dünyadaki en klasik iştir yani. Hı-hı.
Ama sizin eşiniz artık herkes tarafından tanıyor Rana Hanım.
Eskiden tanınıyordu artık evet. Son zamanlarda yazmıyorum çünkü hı-hı. Türkiye'de mizah beklentisi düştü. Yani hı-hı. mizah yazısı artık sevilmiyor.
Anlıyorum. Ondan dolayı.
Evet ben de yazmıyorum. Birazcık küstüm mizahı. Halbuki çok da sevdiğim
halbuki
bir.
Halbuki iyi yapabildiğim
çok sevdiğim evet. Ve çok iyi yaptığım ve doğal yeteneğimin olduğu
doğru,
bir dal.
Doğru doğru. Zaten herkesin pek yapamadığı, kolay yapamadığı
herkesin yapamadığı evet. Bir dal. İnşallah evet. Türkiye'nin ortamı değişirse ve talep de olursa
tabii ki evet.
Yeniden tamamen mizah yazmaya kendimi vereceğim. Hı hı. Ne siyaset, ne teknoloji, ne işte gündelik olaylar hakkında yorum sadece ne olursa olsun o gün bir mizah yazmak istiyorum.
Hı hı. Zekanız buna çok elverişli gerçekten.
Mizaha iyi çalışıyor evet, kafam. Evet, evet. Küçükten beri öyleydim ben. Evet. Yani, evet.
Umarım tekrar dönersiniz.
Umarım bir talep yok. Talep olursa döneceğim.
Peki efendim bir oğlunuz var galiba değil mi?
Oğlum
Arp var, diyebiliyorum. Evet. Onun hayatınızda bir etkisi nasıl oldu? Yani bir değişime sebep oldu mu baba olmak? Kaç yaşında baba oldunuz ve ondan sonra etkileri neler
geç
oldu?
Geç yaşta oldum. Oğlum 12 yaşında evet, olduğu için evet, artık evet. Belli. Tabii geç ama. Yaşta oldum. Evet. Fakat geç yaşta olmanın bir de insana olgunlukla getirdiği bir yaklaşım avantajı getiriyor. Hı hı. Ya oğluma ya o daha olgun yaklaşabiliyorum. Bu da ilişkimizi düzeltiyor, iyi hale getiriyor. Hı hı. Genelde kendisine sordukları zaman başka yabancılar oğlum babamla arkadaş gibi izlemiş. Çok ona sevindim. Hı, iyi anlaşıyoruz, iyi anlaşıyoruz. Ve hayat her şeyim o. Yani bütün evet. Varlığım, bütün meslek yaşamım ve ne yapıyorsam onun için yapıyorum. Ona, ve bana bu çok büyük bir enerji veriyor.
Evet, çok
kendim güzel. İçin...
Bir ödül oldu o zaman sizin için.
Ödül
oldu,
ödül, evet. Ödül. Aynen öyle. Evet, aynen ödül. Evet.
Peki yine iyi bir binici olduğunuzu duydum.
Vallahi onların hepsi yanlış.
Öyle mi?
Kim yazdı onları? Herhalde benimle dalga geçmek için.
Ciddi misiniz?
Binici olduğum, boksör olduğum.
Evet, onu evet onu şey yapmışsınız zaten.
Ama yok, hayatımda sportif bir şey yok.
Öyle mi? Evet. Sporlarınız iyi değil mi?
Yani zaten...
Amatör spor yapar mısınız?
Göbeğimden
peki?
De belli olabilir. Evet, öyle öyle. Öyle mi? Evet. Keşke yapmış olsaydım yani.
Evet. Evet. Bu yaştan sonra yapın diyeyim ben size.
Hayır, artık tembelim.
Her sabah şöyle bir saat bir yürüyüş falan düşünmez misiniz? Gerçekten.
Köpeklerim var işte köpeklerim yürütüyorum ama köpek yürümekle spor olmuyor. Hayır.
Belli
çünkü onlar bir
için.
Durup bir yeri hı-hı. Yarım saat kadar koklayabildikleri için devamlı o duruyorsunuz.
Zaman tabii, olmuyor. Evet, evet. Evet. Ama bence siz yine de bunu düşünün. Belli bir yaştan sonra faydası olmaz diye düşünmek de bilimsel
ha, yok, değil galiba. Yok öyle bir şey yok. Evet, yok tabii tabii. Tabii. Evet. Ama tembelim. Tembel olmayı istiyorum. Evet. Yayılmayı böyle severim.
O yüzden memnunsunuz.
Memnunum.
Anladım. Evet. Peki. Peki efendim yurt dışında çok uzun süre kalmış bir kişi olarak şimdi farklı kültürlerle bir arada yaşamaya siz alışıksınız mı?
Batı dünyasını tanıyorum.
Tabii.
Batı dünyasında nereye gidersem rahat oluyorum. Rahat
adapte olabiliyorsunuz.
Rahat yaşıyorum, rahat adapte olabiliyorum ve kültürüne uyum sağlıyorum. Evet. Doğu dünyasıyla aram iyi değildir.
Peki şimdi o kültürü, birlikte yaşama kültürünü diyeyim bilen bir insan olarak. Türkiye'de mesela son zamanlarda da bunu çok net bariz bir şekilde görüyoruz. Birlikte yaşama kültürünün eksikliği bence çok net bir şekilde dikkat çekiyor. Yani çok kolay kamplaşma, ayrıştırma, dışlama, yatsınma bu tip şeyler çok moda hale geldi. Çok hızlı bir şekilde olabiliyor. Yani bu sosyal medyada da etkisini görüyorsunuz. Yani sizin gibi düşünmüyorsa anında reddediyor. Yani sizi varlığınızı olduğu gibi saygı bir bütün olarak saygı duyarak kabullenmiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Size bir şey açıklayacağım kendimle ilgili olarak.
Buyurun.
Şimdi ben 59 yaşındayım, 60'a geldim ve 60'lı yıllara geleceğim. Bunca yıldır çalıştım, öğrendim, kendimi daha ileriye götürmeye çalıştım. Kendimi bir noktaya getirdim. Evet. Ve bu noktada şu kararı verdim. Türkiye hakkında düşünmek, Türkiye'nin olayları hakkında düşünmek ve bir şeyler yapma ihtiyacı duymak beni kirletiyor. Yani onun için Türkiye ile düşünmeyi tamamen bıraktım.
Öyle mi? Ama... Evet.
Tamamen
sizler,
bıraktım.
Öyle diyorsunuz ama evet. Sizler de göz önünde olan insanlarsınız ve yaptığınız...
Olmayayım göz önünde. Yani istemiyorum. Çünkü yani hayır mi? Türkiye'nin tartıştığı konular,
evet.
Yaptıkları yorumlar ve birbirine söyledikleri laflar...
İlkel buluyorsunuz herhalde ilkel, ki bundan dolayı.
İlkel buluyorum ama ilkel olduğundan dolayı değil. Kendim onun içine girdiğimde ve onun parçası olarak tavır almaya başladığım zaman...
Kendinize saygınız
beynimin mı? Kirlenmesini ve beynimin küçülmeye başladığını hissediyorum.
Anlıyorum.
Ben beynimi küçültmek için gelmedim bu yaşa. Hep onu biraz büyüterek, daha çok çalıştırmak isteyerek geldim.
İşte kendinize saygınıza yakıştırmıyorsunuz.
Saygıma, kendime saygıya yakıştırmıyor. Evet. Bu yüzden bazen insanlar şaşırıyorlar. Bir olay konuşuyorlar. Ya ben bunu duymadım diyorum. Nasıl olur? Hayır, gazete okumuyorum. Okumuyorsunuz. Haber dinlemiyorum.
Evet.
Haber olarak açtığım zaman işte BBC, CNN, International veya başka şeylerse dinliyorum. Yabancılara bakıyorum.
Bunu yabancı bir tepki olarak aynı zamanda herhalde.
Bunu bir tepki olarak yapıyorum. Bireysel bir başkaldırı bu. Hı-hı. Kimseye bir şey yaptığı da yok. Yararı da yok. Hı-hı. Zararı da yok.
Evet.
Bir tek kendime yararı var.
Rahat oluyorsunuz. Kafanız mı rahat oluyor?
Kafam rahat oluyor. Başka konular hakkında ne yazıyorsunuz derseniz.
Evet.
İşte teknoloji hakkında yazıyorum. Dünyadaki gelişmeler hakkında yazıyorum. Veya mizah yazıyorum arada bir yine. Evet. Benim yazılarım bundan ibaret. Yani Türkiye'deki kamplaşma, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur?
Hı-hı.
Maden kazası hakkında sonra neler olması gerekir? Hı-hı. Bunlar benim konularım değil.
Anlıyorum.
Değil.
Evet.
Çok bunu, çok sevimli bir şey olmayabilir ama
yok, estağfurullah, böyle. Saygı duymak durumundayız zaten. Yani, tabii
sevimli
ki,
gelmesi için yapmıyorum zaten.
Tabii ki
ama,
estağfurullah, o sizin duruşunuzdur. Öyle aldığımız karardır. Biz de ona tabii ki saygılı olmak düşer bize de gayet tabii ki. Peki genel konuşacak olursak, yani Türkiye'yi unutalım. Ön yargıdan bahsedecek olsak mesela insanlar çok kolay tanımadıkları, bilmedikleri bir şeye, bir olguya, bir yapıya, bir şeye karşı çok rahat ön yargı duyabiliyorlar. Yani bizzat kendileri gidip araştırmak, soruşturmak, yerinden, kaynağından bilgi öğrenmek yerine sadece basit bir duyum onlar için yeterli olabiliyor ve anında insanları yargılayabiliyorlar.
Bu soruyu biraz da açarak sorun bana. Ne hakkında soruyorsunuz?
Ben aslında tabii kendi toplumumuzdaki bu yapı için bu soruyu hazırlamıştım. Hı-hı. Siz pek toplumumuzdan bahsetmek istemiyorsunuz ama dünyanın birçok yerinde de bu sorun vardır.
İnsanlar böyle davranarak kendilerini rahatlatıyorlar. İnsanlar bilmedikçe kendilerini iyi sanar hep.
Hı-hı.
Bildikçe, öğrendikçe kendinizin yetersiz olduğunuzu görürsünüz. Ve anlamaya çalışırsınız, kendinizi zorlarsınız. Türk insanı kendini zorlamıyor. Zorlamak istemiyor. Bu tembellik yüzünden ön yargılarıyla yaşıyor.
Saygıda da eksiklik var ama öyle değil mi?
Bu böyle olur. Evet. Sonuçta ön yargılar olunca saygısızlık da
empati
gerekir.
Empati yok.
Empati hiç yok
hiç
zaten.
Yok.
Hayır.
Değil mi?
Hayır.
Evet. Şimdi soruyu açar mısınız dediniz. Hı-hı. Soruyu aslında gerçekten bizim toplumumuz için düşünmüştüm ama bizzat kendimizden de örnek verebilirim. Biz mesela bir camiayız. İnanın çok uzun yıllardır.
Nasıl bir camiayız?
Biz Bilim Araştırma Vakfı Camiası'na mensubum. Ben 30 yıldır bu camiadayım. Bütün hayatımız, hani yeri geldiği için örnek olarak söylüyorum bunu da, mesela ön yargı dedi ya, insanların tek tek hep ön yargılarını, çünkü basın, siz bir basın mensubusunuz gerçi ama biz maalesef basının bu olumsuz yönüne çok maruz kaldık. Bir yerden zamanında düğmeye basıldı, bütün her yerde benzer haberler yapıldı, çamur at izi kalsın yöntemi uygulandı ve öyle bir şey ki dışarı çıktığınız anda, herhangi bir topluma, herhangi bir yere girdiğiniz zaman sizi yaftalamış oluyorlar. O yaftaya karşı insanlara kendinizi savunmak durumunda kalıyorsunuz. Ama ben kendimi niye savunayım ki?
Şunu deneyin. Evet. Ben yıllardır artık bunu yapıyorum. Evet. Savunmayın kendinizi.
Haklısınız. Niye savunmak durumunda kalıyorum zaten? Yani gitsin hırsız, ne bileyim işte soyguncu, namussuz, bilmem kim katil istiyorsa.
Ne derse desin, siz kendi elinizi yapın. Ne yapıyorsanız bilmiyorum ne yaptığınız ama onu yapın.
Yani. Evet.
Genel ilki olarak söylüyorum. Siz olduğunuz için söylemiyorum.
Tabii anlıyorum. Zaten ben de şimdi oradan yola çıkarak kendi aklıma geldi. Hani insan kendi yaşadığı, hissettiği şeyi daha çok böyle hissederek söyler ya, o yüzden aklıma geldi. Bunu paylaşıyorum sizinle. Ama bu bence toplumun genel bir sorunu. Gittikçe belki hani küreselleşen dünya diyoruz. Belki dünya küreselleştikçe o bir arada yaşama kültürü dediğimiz şey. Oturdukça farklı kültürler, farklı inançlar, farklı ırklar, farklı mezhepler, inançlar ya da inançsızlıklar. Her şey olabilir.
Siz, siz kendi camianızı söylediniz. Burada böylesi Türkiye'de, Türkiye'de çok daha büyük camialar birbirleriyle yaşayamıyorlar.
Haklısınız.
Bu dediğiniz şey ütopyadır. Türkiye'de hiç olmayacak. Türkiye artık kaybeden ülkedir.
Batı başarmış değil mi?
Anlatayım. Gidiyorum şimdi, bir toplantıya katılıp geldim New York'ta, bir hafta süren. Yeni teknolojiler, yeni uygulamalar, apayrı bir dünya tartışılıyor. Apayrı bir dünya kuruluyor.
Evet.
İnsanda pırıl pırıl gençler, gözleri zeka akan, gözlerinden zeka akan gençler yepyeni bir dünya yaratıyor. Buraya bir geri dönüyorum, tartışmış yerlere bakıyorum. Türkiye hem geriye gidiyor hem de düşüyor. Lig olarak düşüyor. Biz 20. yüzyılın kaybeden ülkesiyiz artık.
Peki ne yapılması gerekir?
Valla ne yapacaksanız yapın. Benim sorunum değil dediğim gibi. Ben düşünmüyorum. Sadece tespit de yaptım.
Ama çözüm de üretmek gerekmiyor mu? Onu birileri üretsin.
Üretin o zaman.
Değil mi? Evet. Birileri üretsin diyorsunuz.
Evet. Benim üretmeni takatım yok.
Yıllarca
çünkü ben bu işin içine girip de birilerine bir laf anlatmaya başladığım zaman karşı söylenenlerden ve içine çekildiğim tartışmalardan kirlenmeye başlıyorum.
Ay, anlıyorum sizi.
Bir makul bir şey söyleyip oturup yazayım diyorum. O zaman okunmuyor. Kitap okunmuyor.
Evet.
Kitap yazayım, tamam yazayım. Onda bir faydası yok. O zaman kendi içimde tutup kendi tavırlarımla bu demek istediklerimi kendime uygulayarak yaşayacağım. O kadar.
Biraz umutsuz bir Serdar Turgut gördüm. Doğru
çok
mu?
Son derece umutluyum.
Öyle mi?
Umutsuz olduğum ancak
toplumdan, çünkü... Yani şahsınız olarak değil belki, şahsınızdan değil ama...
Türkiye'nin sorunlarına müdahil olmaya çalıştığım zaman ve içine çekildiğim zaman umutsuz, mutsuz ve karamsarım. Hı-hı. Şimdi ise umutlu, iyimser, bireysel olarak da kendime anlam verebiliyorum.
Evet. O kadar. Önemli olan...
Toplum hakkında zaten umutsuzum yani.
Evet, toplum açısından söyledim. Evet, doğru.
Onu umutsuzum.
Biraz fazla umutsuz gördüm ama inşallah... İnşallah yanılırım değil mi?
Umutlu olan varsa bize gelsin de neden umutlu olduğunu anlatsın yani.
Yine de inşallah yanılırım değil mi? Yani toplum açısından, Türkiye açısından daha güzel olur bu.
Beklentim yok. Olsun inşallah. Ne yapayım yani?
Evet, anlıyorum. Peki sizin hobileriniz nelerdir? Ne yapmak
kitap okurum.
Kitap. İyi bir okuyucusunuz.
Televizyon seyrederim.
Ne seyredersiniz?
Yabancı dizi, yabancı film.
Evet. Spor yok demiştiniz zaten. Gezmeyi sever misiniz?
Gezmeyi severim. Yurt dışına çıkmayı severim. İçki içmeyi severim.
Evet. Peki.
Bunu keseceksiniz.
Yok, biliyorum. Kesmeyeceğim. Peki. Niye keselim oğlum öyle
bakacağım
şey?
Bakacağım işte.
Oo, asla.
Peki, kesinlikle. Tamam.
Tabii ki kesmeyeceğim.
Türkiye'de böyle şeyler oluyor da onlar.
Yok, asla. Kesinlikle. Peki. Bunu göreceksiniz. Kesmediğimiz olur mu? En doğal hakkınız. Hı. Gayet hep saygı duyarsın dedim.
Peki arada pro da içerim. Diğer kötülüklerimi de söyleyeyim mi?
Bu kadar yeterli.
Tamam.
Yani keseceğimiz işi değil ama yeter. Kötü o şeyleri de güzel tamam, şeyleri söyleyeyim. Peki. Efendim hayatınızda bir rahatsızlık döneminiz oldu galiba.
Oldu.
Bunun üzerinizdeki etkisi ne oldu? Yani
oldu, evet. O oldu geçti. Daha sonra başka rahatsızlıklar da oldu.
Ya şimdi, hepimizin başına geliyor bu tip şeyler ama.
Hayır şimdi tabii. Rahatsızlıkları hayatımın bir parçası görüyorum. Ya elimden gelen bir tek şeyi yapıyorum. Artık çok düzenli ve sık check-up yaptırıyorum.
Ha, bu çok önemli. Evet. Tabii. Gerçekten önemli.
Erkeklere burada bunu mesaj verebilirim yani.
Evet.
Erkekler bunu ihmal ediyor. Hı-hı. Etmeseler hayat kurtarıcı veya uzatıcı.
Tabii,
ve ölünecekse de kaliteli ölmek gerekiyor. Ona Hı-hı. inanıyorum. Hı-hı. Kaliteli ölmek de check-up'lı olabiliyor. Yani nedir? Bir hastalığı çok fazla yayılmadan önce önlemek. Acılar vermeden ölüme gitmek gibi bir şeyleri sağlayabilir diye zannediyorum check-up. Hı-hı. Tabi her zaman imkanı olmayabilir ama en azından tabii. buna basit şeyler yaparak katkıda bulunabiliriz diyorum.
Tabii böyle bir
benim toplumsal mesajım bu kadardan ibaret.
Ben sizden biraz daha fazla toplumsal mesaj bekleyeceğim.
Yok bu kadar yok.
Gerçekten
yok.
Evet. Ben şimdi toplumsal mesajınızı soracaktım.
Sorun peki. Yani spesifik sorun yani. Tamam. Genel toplum hakkında bir şey.
Yok genel şey değil. Zaten öyle özel konulara girerek değil. Yani gündemdeki konular da hiç değil zaten ama. Ben özellikle en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi, az önce söylediğim kamplaşmalar falan dedim, özel konulara girmeyeceğiz ama toplumun uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ne konuda uzlaşacağız?
Ortak paydalarda buluşabilme konusunda.
Ortak paydamız yok ki.
Mümkün değil.
Ya bunu söyleyin.
Kimisiyle az söyleyin. Ortak paydanız var.
Söyleyin.
Kimisiyle çok ortak
söyleyin,
paydanız
ortak
var.
Söyleyin, ortak paydanız söyleyin.
Sözgelimi sizinle bu sohbetimizde bile ne dediniz? Birçok şeyinizde ortak mesela. Şu an ikimiz yeni tanışan iki insanız. Check-up yaptırmak dediniz mesela bu ortak.
Check-up da buluşalım. Olur.
Onda buluşalım. Başka güzel şeyler de söylediniz. Film ben de izlerim. İşte kitap okumak dediniz ki Türk toplumunun çok ciddi ihtiyacı olan bir konu.
Toplumsal uzlaşma için yeterli değil. Hayır, İkimiz yani anlaşabiliriz.
Ortak, evet ortak paydalar için söylüyorum. Yani bu tabii söz gelimi espri var bunun içerisinde aynı zamanda da. Yani şunu demek istiyorum. Bir kişiyle 10 tane konu varsa 8'inde ortak paydada buluşursunuz. Birisinde 2 tanesinde buluşursunuz.
Türkiye var tanesinde. Olan ortak paydalarını
kaybediyor mu diyorsunuz?
Son 15 yıldır tahrip etmeye başladı. Ben buna çok şaşırıyorum.
Evet.
Ve çok üzülüyorum yani.
Anlıyorum. Ondan dolayı da?
Vallahi şimdi ne bileyim dindar olduklarını söyleyen insanlar hı hı. En büyük dindarların ortak paydası olabilecek paydaları tek tek birbirine yok ettiler. Birileriyle kavgalar, münakaşalar, sertleşmeler, düşmanlıklar oluştu.
Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylediniz.
Ben dindar değilim.
Evet biliyorum.
Ve açıkladım da bunu. Deistimdir. Deistimdir.
Tabii.
Ve buna rağmen buna ben üzülüyorum ama dindarlar üzülmüyor. Demek ki kafayı yemiş bir toplum bu.
Maalesef. Evet yani iddiası bir insana dindarlıksa diyorsunuz.
Dindarlıksa
o zaman onun gereğini yapması
ortak paydasını korumalı, kollamalı ve diğerleri tarafından paylaşılacak hale getirmeli diye düşünüyorum. Tabii. Eğer bunu böyle yapmıyorsa ve benim gibi insanı bile bunun kaybetmeye üzülecek hale getiriyorsa tabii. Türkiye çöküyor. Çöküyor. Aile gelenek, aile kavramımız zaten sallantıda. Kadın öldürmeler, çocuklara evet, yapılanlar, evet, bilmem evet. neler. Siz yani bana bir ortak payda olabilecek diye verin, ben Türkiye'nin neden olmalısınız açıklayacağım. Onun için Türkiye'nin durumu çok kötü.
Ama mesela bir örnek vereyim o zaman. Şimdi işte yıllardır Türkiye'de, yani Türkiye konularına çok girmek istemiyorsunuz ama ortak paydadan yola çıkarak bu örnekleri vermek zorundayım size. Belli konularda hep provokasyonlar yapılır değil mi? İşte Türk-Kürt meselesi, Alevi-Sünni meselesi. Evet. Bunun gibi konular mesela evet. sürekli provoke edilmeye çalışılır. Şimdi ortak payda derken biz yıllarca çok söylenen klasik bir söylem oldu belki ama hani kız alıp vermişiz, aynı mahallelerde oturmuşuz, işte ne bileyim komşuluk ilişkileri olmuş. Şimdi bir arada yaşamak aslında bir ortak paydaymış. Bir yani toplum kültürüymüş.
Ortak payda o değildir. Ortak payda bir değerdir. O hayatın kendi içinde, kendiliğinden olan şeylerdir. Yani,
yani on, mesela mezhep çatışmasını ele alalım. Alevi, Sünni konusu. Niye ortak paydamız olmasın? Aynı ülkede yaşamak büyük ortak paydamız. Aynı ama, vatan, aynı bayrak.
Onları bozdular diyorum. Onu söylüyorum. İşte ona üzülüyorum.
Onlar kaybedildiği için.
Onlar kaybediliyor, siz. Tahrip ediliyor. Evet. Yani üzülüyorum derken kendimi yıkıp batırdığım yok. Bana ne derim, geçerim giderim. Eğer bu toplum bütün olarak var olacaksa 20. yüzyıla uygun, modern bir güzel ülke olacaksa evet. kendine yeni ortak paydalar yaratmak zorunda.
Evet, bunda evet, haklısınız. Peki başka bir soruya geçiyorum. Teknolojiden teknolojiyle ilgiliyim dediniz de. Türkiye'de gençlerden sıkça duyduğumuz bir şey. Bizim kanalımıza da çok bu konuda gençler yazıyorlar. İnternet kullanımının böyle ücretsiz, parasız ve çok yaygın hale getirilmesi gerektiğini savunuyoruz.
Ben yeni New York'tan geldim. Evet. Belediye başkanı katıldığım toplantının bir açılış konuşmasını yaptı. Tek birinci görevim dedi. New York'un tümüne.
Evet.
İnternet kullanımını broadband olarak tamamen hızlı ve ücretsiz yapmak dedi. Neden? O onun ekonomiyi canlandıracağını biliyor. Çünkü öyle bir imkan olduğu zaman eğitimde olmasa bile internette çok coşkulu olabilen gençler kendileri işler kuracaklar, yanlarına adam çalıştıracaklar, yani internette şirketler oluşturabilecekler ve canlılık olacak. Bunun farkında olup yapmak zorundayız. Fakat Türkiye'de bunun yerine internetini yasak koymaya gitti ve ortak değerimizi de yok etti. Ne yap?
Bunda haklısınız. Yani. Evet.
Böyle bir durum var.
Böyle bir durum maalesef evet. Biz de bunu her seferinde hükümete çağrıda bulunarak, işte yetkililere çağrıda bulunarak bu şeyin yaygınlaşması konusunda mesajlar vermeye çalışıyoruz. Şimdi sizin ağzınızdan
siz vereceksiniz de. Tabii. Ben ondan bıktım, tükendim ondan. Evet. Ondan vazgeçtim.
Olsun, yine de bu şu an az önce verdiğiniz mesaj önemli değil mi? Mesela New York örnek vererek söylediniz.
Bir yere gideceğini zannetmiyorum ama söyledim, iyi oldu. Evet. Önemli yere gideceğinizi düşünmüyorum.
İnşallah gitsin diyelim.
Gitsin. Önemli yerdeki insanlar böyle şeyleri dinlemiyor.
Bir dediğim gibi bir yılgınlaşma görüyorum psikolojinizde ama çok örnek yaşamışsınız.
Ben yılgınlaştım ama ben durup dururken kendi kendime...
Şey, onu diyorum, demek ki çok şey yaşamışsınız.
Depresyonlara
diyorum.
Girerek, karamsarlıklar yaşayarak değil, Türkiye... Kaç yıldır hep iyiye gidiyor derken küt bir tokat oradan, küt bir tokat oradan, darbesidir, iç savaş yakınlaşması, mezhep çatışması, ön yargılar, baskılar, sömürürler artık burama geldi.
Evet.
Sonra şimdi maden kazası.
Evet.
Ben Batı'yı tanıyan insan diyorum. Batı'da kömür çıkarılan batılı ülkelerde işçiler bu hakları ellerine aldılar. Ve biz artık ölmek istemiyoruz dedikleri andan itibaren bu madenlerde kazalar sona erdi. Evet. Demek insanın elinde.
Tabii, yapılıyorsa
kimse bana üzüldüm palavrası yapmasın. Üzüldüm, matemdeyim, ağlıyorum, somalıydım, yastık, ben yas tutmadım. Ben kızgınım.
Evet.
Oradaki işçi arkadaşları, kardeşleri üzülmedim demek.
Tabii, tabii o anlamda söylemiyorsunuz.
Demiyorum, üzüldüm, yastayım falan gibi numaralar yapmıyorum. Evet, ben kızgınım. Kızgınım neden? Çünkü bu ülkenin önemli insanları bu önlemi almamış. Sadece bugünkü iktidar değil, kimse daha önce gelenler bir emir verirsiniz devlette, bir düğmeye basarsınız, yapılır. Yapmayanı da cezalandırırsınız. O kadar basit. Haklısın. Bu yeni, her şeyi yeniden keşfetmek değil ki.
Tabii ki.
Onun için kızgınım.
Haklısınız ama bunu.
Kızgınım, ben kendimi koparttım Türkiye'de.
Evet, evet.
Ben manevi olarak ülkemden kopmuş bir insanım yani. Kendi değerlerimden koptum. Ve de kendimle fiili, hızlı üzerinde çalışarak daha da kopartmaya çalışıyorum.
İnşallah daha güzel bir Türkiye olur. İnşallah siz de tekrar bağlarınız güçlenir.
İnşallah bana kucağını açan bir Türkiye yine oluşur.
İnşallah.
Ben at kendimi teslim ederim. Nasıl burada öleceğim.
Tabii evet. İnşallah tabii, beraber. Tabii derken yani ne yapalım?
Olsun, bize
burada
olmak
istiyoruz. O anda da yoksa. Evet. Tabii ki inşallah Allah gecinden versin.
İnşallah değil mi ya?
O anlamda hiçbir şey değil. Peki. Türkiye'de anlamda söyledim.
Ya ben de öyle kaldım.
Tabii kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna yaklaştık. Süremiz
biraz karamsar oldu ama benim bu kişisel karamsar.
Aynı zamanda aslında yok. Bunun ardındaki şeyleri biliyorum.
Genç arkadaşlara bir tavsiyem de vurdum. Kimse enseyi benim gibi karartmasın. Yani onlar için erken. Onların Türkiye'si çok daha iyi olacak ihtimali var. Olacağını zannetmiyorum ama onlar çalışsınlar. Benim gibi boşa çalışsınlar.
Estağfurullah. Yani siz zaten seyrederek bu kanaate varmış bir insan değilsiniz. Yıllarca yazılarınızla katıldığınız birçok etkinliklerde, birçok yerde, birçok platformda zaten mücadelesini verdiniz.
Kaç yıl önce şimdi gençlerin yaşındayken solcu olduk, Marksist olduk. Neden? Türkiye'ye daha iyi olacağını düşündük. Ondan sonra işte başka bir şey olduk, şu olduk, bu olduk. Olduğumuz her şey düşman oldu. Şu anda da aynı durumda. Şu andaki var olan devlet yapısıyla da aram pek iyi değil. Hiçbir zaman aram iyi olmadı. Durmadan hayatım boyunca bununla mı uğraşacağım? O zaman ben kendimi koparayım. İşte iyi olamıyorsa onların problemi dedim yani.
Benim az önce söylemek istediğim şey buydu. Siz örnek verdiniz ya, şimdi eskiden solcu olduk dediniz. Hani birçok şey yaşadınız, doğru. Mesela o dönemde 80 öncesine gidecek olursak sağ sol çatışmaları vardı. Ülke bir yerden işte yönetildi. Gençler birbirine kırdırıldı. Kardeş kavgası diyoruz diye yapıldı. Ne oldu? Bir gün asla istemeyeceğiniz son derece şiddetle kınadığımız işte darbe oldu. Ama darbelerde sağcısı da solcusu da, belki siz de bulmuşsunuzdur bilmiyorum.
Hapishaneler,
evet. İşte Malak cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde çok acı şeyler bunlar ama bir araya geldiler. Bir araya geldiler, aynı hücreleri paylaştılar, aynı işte çatının altında kaldılar.
Ortak
aynı
payda buldum. Hücredir şu genel ortak paydası. Vallahi. Hücredir, hücredir.
Tamam, o zaman ortak payda onları birbirine
yediler. Hücredir ama ne kadar acı bir şey
çok
değil mi?
Çok acı bir şey. Son derece acı bir şey.
Çok, ben de çok fazla değişik fikirlerdeki insanlar, dindar olsun, ateist de olsun aynı hücrede olmuştur.
Evet, oldu. Ama birbirlerini anlamayı öğrendiler mi?
Ama işte
öğrendiler.
Ortak payımız ücre olduğu bir ülkede de olmak istemiyorum ben. Kimse benim kusuma bakmasın.
Hayır, bunda haklısınız. Elbette ki ortak payda bu olmasın ve buradan yola çıkarak birbirimizi anlamayalım. Ama tarihte tekerrürden ibaret olmasın dersen onun geri dönüp baktığımızda yine yani
ama
bu
Türkiye'de
insanlar
tarih tekerrürden ibarettir.
İşte biz bunu yıkalım diyorum. Yani yıkalım. Bu insanlar birbirini anladılar.
Siz sonra yıkın mecliste, ben sizi seyredeyim alkışlayayım.
Tamam oldu, anlaştık. Peki bunlar sonra girdiler mecliste beraber işte siyaset yaptılar. O dönemin insanları değil mi? Birbirine karşılıklı silah sıkmış insanlardı.
Tabii yani oldu bu.
Sonra
yani
bunu ama farkına vardılar. Yani kullanıldıklarının bir yerden alet edildiklerinin bir şeylerin dış güçleri olsun, iç güçleri olsun, her neyse adı ne olursa olsun. Şu an bir arada onlar işte kendi aralarında bir arada yaşama kültürünü öğrendiler zorunlu olarak.
Ben hücreden geçmeden olmuyor Türkiye'de.
İşte şu an bu hücreden geçmeden olamaz mı aynı şey düşünülerek?
İşte hücreden geçmeden olmayacak şartları toplumsal konsensüsle sağlamak lazım.
Evet,
bu da çok zor bir şey değil.
Evet, yani aynı şeye geliyoruz
zor bir şey
aslında.
Değil. Bunu da söylemek istemiyordum aslında.
Evet, yok söylediğiniz ama evet, sevindim söylemenizi. Açıkçası bunu bekliyordum çünkü
tamam,
sizden.
Peki.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Son bir cümleniz ya da vermek istediğiniz bir mesaj varsa
yok,
buyurun.
Yok, mesajım yok.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
katıldığınız
ediyorum.
Için
sağ
efendim. Sağ
olun. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Efendim, bir hayata dair programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.